Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Ve ilk olarak Sami Göksün imzalı Takva Ayetleri başlıklı yazıyı sunacağız. Takva, Müslümanın en önemli vasıflarından birisidir. Bunun için Allah Celle Celaluhu da takva sahiplerini kitabı Kur'an-ı Kerim'inde övmektedir. Kurtuluş, huzur ve saadetin ancak takva ile mümkün olacağını belirtmektedir. Bakara suresinin 197. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak bu noktada şöyle buyurur. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden, emirlerime muhalefetten sakının. Cenab-ı Hak daha fazla ihtimam istediği hususları Kur'an'da daha fazla zikreder. Bu noktada takva Kur'an'da 258 yerde geçmektedir. Bu da gösteriyor ki takva bizim için çok mühimdir. Şimdi bu noktada ehli takvada bulunması gereken bazı özellikleri yazımız miktarınca anlatmaya çalışalım. Takva sahibi devamlı iyilik yapar, hayırlı işlerin yapanı ve destekçisi olur. İbadet ve taatlerini huşu içerisinde yapar, bunu yaparken de sabırlı davranır. Bu durum Kur'an dilinde şöyle ifade edilir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, Allah rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri, müttakiler ancak onlardır. Bakara 177. Takva sahibi, düzgün ve temiz bir ahlak sahibi olmaya dikkat eder. Söz ve davranış uygunluğu içinde olur. Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanıp, onunla aynileşmenin gayreti içinde olur ve onu daima kendine örnek alır. Takva sahipleri iyilik, güzellik, hayır ve takvanın gerektirdiği her güzel hususta birbirine yardım ederler. Bu mevzularda bir tenasüt içindedirler. Kötülükler, düşmanlıklar ve günah hususunda asla yardımlaşmazlar. Bilakis birbirlerini kötülüklerden, düşmanlıklardan ve günahlardan vazgeçirirler. Bu durumu Kur'an şöyle ifade eder. Ey iman edenler! İyilik ve takva, Allah'ın yasaklarından sakınma hususlarında yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide 2. Takva sahibi kimseler varlıklı oldukları zamanlarda da yokluk içinde oldukları zamanlarda da güçlerinin yettiği ölçüde Allah için harcamalarda bulunurlar. Öfkelerini bastırırlar, insanları affetme yolunu tutarlar. Kur'an bu durumu şöyle anlatır. O takva sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Ali İmran 134. Yine takva sahipleridir ki, onlar günah işleyince pişman olup tövbe ederler. Çünkü takva sahipleri bir kötülük işledikleri zaman huzursuz olurlar ve bir an önce tövbe ve istiğfar etmek isterler. Bunun için Kur'an, yine onlar ki takva sahipleri bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler, buyurur. O takva sahipleri ki doğruluktan asla ayrılmazlar. Zaten doğruluk Müslümanın ayrılmaz vasfıdır. Takva sahipleri her hareketlerinde doğru olmaya, doğru söz söylemeye, davranışlarının doğru olmasına, söz ve davranış uygunluğuna çok dikkat eder. Bu noktada Cenab-ı Hak şu iki ayeti kerimesinde buyurur ki, ''Ey iman edenler! Allah'tan korkun, kötülük yapmaktan sakının, doğru söyleyin.'' Ahzab 70. ''Emredildiğin gibi dost doğru ol.'' İlahi emrine dikkat ederler. Onların hayatlarında eğriliğin hükmü olmaz. Takva sahipleri istişaresiz hareket etmezler. Zaten Müslümanlar hayatlarında istişareye çok önem verirler. İşlerinde yanılmamaları, doğru iş yapmaları için her konuda istişare ederler. Çünkü istişareye hem Kur'an ve hem de Hazreti Peygamber büyük önem vermiştir. Kur'an'da Şura Suresi diye bir sure bile vardır. Hazreti Peygamber ashabıyla devamlı istişare etmiştir. İstişare eden yanılmaz denir Anadolu'da. Bunun için Cenab-ı Hak Kur'an'da Şura Suresi 38. ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Onların işleri danışmayladır denilmiştir. Yine takva konusunda Kur'an-ı Kerim incelendiğinde takvanın kul haklarına ve insanın haklarına saygılı olmak olduğunu görürüz. Bunun için takva sahipleri insanın hak ve hukukuna dikkat ederler. Kul hakkıyla ilahi huzura gelenlerin affedilmeyeceğini devamlı göz önünde bulundururlar ve ona göre sakınırlar. Dolayısıyla kul hakkı gündem olunca hak ve adalet mefhumu da ortaya çıkar ki bu da takva ile yakın alakalıdır. Takva ile adalet arasında da kuvvetli bir bağ vardır. Kur'an-ı Kerim'de adil olun, bu takvaya en yakın yoldur buyurulmaktadır. Bu sebeple takva sahibi insan adaletli olur ve kul haklarına dikkat eder. İnsanlar bir anne babadan yaratılmışlardır. Sonra onlar çeşitli kabilelere, çeşitli milletlere bölünmüşlerdir. Renkleri, ırkları, dilleri çeşit çeşittir. Fakat Allah katında insanların en üstünü, en keremlisi takva sahipleridir. Bunun için Yüce Rabbimiz, ''Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.'' buyurmuştur. Allah'ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçan ve onun rızasına uygun davranış sergileyen takva sahiplerinin, müttakilerin, ahiret yurtlarının cennet olduğu Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. İşte onların, takva sahiplerinin mükafatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Âl-i İmran 136. Görüldüğü üzere Kur'an'a göre takva sahiplerine korku ve keder yoktur. Onlar dünyada da ahirette de mutlu, huzurlu insanlardır. Kur'an üstün olmayı, iyilik ve güzellikle hayatı değerlendirmeye bağlamıştır. Takva sahipleri de bunu yapar. Unutulmamalıdır ki kalpler takva için imtihan edilir. Bu dünya ise imtihanın ardı ardına sıralandığı bir geçittir. Takva sahibi bu geçitte imtihanını iyi vermeye çalışır. Peygamberimiz, Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gına isterim buyurmuştur. Efendimiz peygamber olduğu halde Allah'tan takva istemiştir. Yüce Rabbimiz bütün Müslümanlara takva hayatı nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, programımıza ilk olarak Sami Göksün imzalı Takva Ayetleri başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Şimdi de Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın kaleminden Özümüze Dönelim başlıklı Bir Hadis Bir Mesaj bölümündeki yazısını sunacağız. Bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Bir mesaj. Ey insan, yaratılıştan sahip olduğun özüne dön. Allah Celle Celaluhu insanı fıtrat üzere yaratmıştır. Fıtrat mevhumu, insanı diğer varlıklardan ayıran ve onlara üstün kılan ortak yaratılış özelliklerinin tamamını ihtiva eden bir mefhumdur. Bazı alimlere göre fıtrat İslam'dır. İslam fıtrat dinidir denirken bu mana kastedilmektedir. Evet, Yüce Allah insanı fıtrat üzere yaratmıştır. Onun için insanda fıtratı gereği en başta yaratıcısını bulma, bilme ve sevme temayülü vardır. Bu yaratılıştan gelen bir hususiyettir. Bir başka açıdan bakılacak olursa insanın Yüce Allah'ı Rab olarak telakki etmesi, ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna verilen cevap olan ve bir nevi ezeli sözleşme ve ahitleşme olan kalu beladan gelmektedir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Hani Rabbin ezelde Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki sen bizim Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Araf 172. Fıtratın gereği olarak insanda en başta hasıl olması gereken duygu Allah'a imandır. Buna bağlı olarak insan fıtrattan gelen ahlaki faziletlerle de tezyin edilmiştir. Yeter ki insan o faziletleri açığa çıkarabilsin, harici tesirlerle o faziletlerin üstünü örtmesin. Buna göre insan fıtrat ve tabiatı gereği iyilik ve doğruluğu sever, kötülük ve yalandan nefret eder. İnsan fıtrattan gelen bir saikle hak ve hakikatin peşinden koşar. İnsan fıtratı gereği güzele temayüllüdür. Yaratılıştan gelen bir tesirle insanın güzel ses, renk ve şekillere karşı bir temayülü vardır. Buna iltisaklı olarak insanın sanat ve estetiğe karşı bir ilgisi vardır. Ama bu salt ve imandan soyutlanmış bir sanat ve estetik anlayışı değil, eserden müessire götüren, sanattan sanatkara sevk eden bir anlayıştır. Fıtrat yaratılış özümüzdür. Onun için fıtrat özdür. Fıtrat tabiattır. Fıtrat kalbi selimdir. Allah Teala insanı yarattığında ona kalbi selim lütfetmiştir. İnsan kalbi selimini muhafaza etme ve bu emaneti aldığı gibi huzura getirme mesuliyeti içerisindedir. Aksi takdirde mahşer gününde zorluklar içerisinde kalacaktır. Bu onun aynı zamanda bir imtihanıdır. İnsan kalbini koruduğu gibi bedenini de gayri fıtri unsurlardan temizlemeli, yaratılıştan gelen beden özelliklerini muhafaza etmelidir. Zaten Allah insanı en güzel surette yaratmıştır. Onun için İslam'da fıtrata uygun düşmeyecek şekilde vücuda harici müdahalelerde bulunmak men edilmiş, bunların Allah'ın yaratmasına yani fıtrata müdahale manası taşıyabileceği ifade edilmiştir. Ne hazin bir durumdur ki insanoğlu kendi elleriyle kendi tabiatını bozduğu gibi yeryüzünü de ifsada uğratmıştır. Bu hususta Rabbimiz biz Müslümanları şöyle uyarmaktadır. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Araf 56. Bu manada Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın kainata nakşettiği muvazeneyi muhafaza edip, ekolojik dengeyi bozmama hususunda hassasiyet göstermek durumundadır. Yani bir nevi kainatın fıtratını korumalıdır. Dolayısıyla fıtrat muvazenedir. Aslında Cenab-ı Hak bütün bir kainatı muhteşem bir muvazene üzere yaratmıştır. Rahman suresinin 55-57. ayeti kerimelerinde şöyle buyurulmaktadır. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi O koydu. Şu bir hakikattir ki Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde koyduğu dengeyi bozan her kimse cezasını önce kendi çeker, sonra bütün bir insanlık bu ifsattan etkilenir. Ahiretteki cezası baki olmak şartıyla daha dünyadayken cezası tahakkuk eder. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. Rum 41. Halbuki insan, yeryüzünü imar etmek için memur kılınmış, hatta Yüce Rabbimiz tarafından yeryüzünün halifesi olarak ilan edilmiştir. Bu insana aynı zamanda öyle bir mesuliyet yüklemiştir ki, hayvanı, kuşu, ağacı, bitkisi, dağ ve taşıyla aynı ortamı paylaştığı bütün yeryüzü nimetleri kendisine emanet edilmiştir. Bu manada yeryüzü nimetlerinin istimalinde israf edilmemelidir. Zira israf fıtrata ters bir vaziyettir. Şu hususu unutmayalım ki, kendi evimizde yaptığımız bir su israfı, bütün dünyanın su kaynaklarını etkileyebilecek bir israftır. Hiçbir insan, ben nasıl olsa bu nimetlere fazlasıyla sahibim diyerek asla israf etme hakkına sahip değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabından Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerinin abdest alırken israf yaptığını, gereğinden fazla su kullandığını müşahede etmiş ve bu israf nedir diye uyarmıştı. Bu durum karşısında Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas, abdeste de israf olur mu ya Resulallah diye sormuştu. Çevre hassasiyeti hususunda çok hassas olan Peygamber Efendimiz bu sahabiye ibretli bir cevap vermiştir. Evet, akan bir nehir üzerinde bile olsan abdeste israf vardır. Öyleyse Müslüman yeryüzü hilafetini hakkıyla yerine getirmeli, kendi bedenini emanet olarak gördüğü gibi havası, suyu, yeşilliğiyle her türlü nimetinden istifade ettiği tabiata karşı da vazife ve mesuliyetinin idrakinde olmalı, fıtrata mugayir hal ve hareketlerden uzak durmalıdır. Bu durumda her türlü günah, isyan ve kötülük fıtratı ifsad eder. Hak ve adaletten uzaklaşma, fıtrattan sapmadır. Bütün bu ve buna benzer fıtratımıza ters olan hususlar bizi aynı zamanda özümüzden uzaklaştırır. İman eden müminler olarak fıtrata dönmeliyiz, özümüze dönmeliyiz. Dolayısıyla yüzümüzü fıtrat dini olan İslam'a çevirmeli, ona dönmeliyiz. Zira Yüce Allah bize şöyle nida etmektedir. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum 30. Ne mutlu fıtratını, özünü koruyabilenlere. Rabbimiz, fıtrata ters hal ve hareketlerden bizleri muhafaza buyursun. Özümüze dönmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Özümüze Dönelim başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak şimdi de değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Ali Var imzalı Fıtratın Korunması başlıklı yazıyı sunacağız. Hazreti Peygamber ve onun her biri bir yıldız mesabesindeki ashabının fıtrat üzere ve tabi bir hayat yaşadıkları bilinmektedir. Bunun için asr-ı saadette gerek maddi gerekse manevi problemler pek görülmemiştir. Zamanımızdaysa dünya hırsı, bir takım gösteriş ve günah deryasındaki şaşkınlıklar insanları psikolojik ve bedeni hastalıklara sürüklemektedir. İslam hukuku fetva verirken her zaman insan fıtratını göz önünde bulundurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de verdiği hükümlerde fıtratın korunmasını esas alır. Bunu biz onun kutlu hadislerinde görmekteyiz. İnsanoğlu mükerrem bir varlık olarak yaratılmıştır. Onun değerine, şerefine halel getirecek davranışlardan sakınmak gerekir. İnsanlık hassasiyetine aykırı hareketler onun fıtri yapısına uymaz. Mesela bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'yi tavaf ederken burnundaki halkayla bir başkasını çekerek tavaf ettiren bir adamı gördüğünde halkayı eliyle koparmış ve onu eliyle götürmesini emretmiştir. Günümüzdeki istismar, şiddet, ötekileştirme, ayrımcılık, nefret suçları ve savaşlar yaşadığımız asrın acı birer gerçeğidir. Oysa Yüce Allah, insanı mahlukatın en değerlisi olarak vasıflandırmış ve yeryüzündeki diğer varlıkları onun hizmetine sunmuştur. İnsan hayattayken de, ölünce de hürmete layık bir varlıktır. Onun dirisine nasıl saygı göstermek gerekirse, ölüsüne de saygı göstermek fıtrattandır. Bunun için dinimiz, savaşlarda aza kesmeyi ve ölülerin yakılmasını yasaklamıştır. Nitekim Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde, ''Ölünün kemiğini kırmak, onu diriyken kırmak gibidir.'' buyurmuştur. Dinimiz insanın tabii yaratılış üzere bulunmasını, hastalık vesaire gibi zaruret durumları dışında şahsın bedenine pek müdahale edilmesini istemez. Bunun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yaratılışı değiştirip güzellik maksadıyla dövme yaptırmayı, kadınların estetik maksadıyla yüzündeki kılları yoldurmalarını, peruk takmalarını zamanımızda pek revaçta olan şaşkınlık alametlerinden biri olan başın bir kısmını tıraş edip bir kısmını bırakmayı yasaklamıştır. Bütün bunlardan gaye insanın fıtratının korunmasıdır. İnsanın fıtraten ibadete ihtiyacı olduğu kadar dinlenmeye, meşru bir şekilde eğlenmeye de ihtiyacı vardır. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinin ibadet hayatını öğrenip de amellerini küçümseyerek fıtrata aykırı bir şekilde dünyadan el etek çekmeyi, dünyanın lezzet ve güzelliklerinden ayrı durmayı düşünerek sürekli namaz kılmaya, devamlı oruç tutmaya ve hiçbir zaman evlenmemeye karar veren sahabileri duyduğunda onları uyararak, ''Sizler şöyle şöyle söylemişsiniz: Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna rağmen bazen oruç tutar, bazen tutmam. Gecenin bir kısmında nafile namaz kılarım, bir kısmında uyurum, kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir, buyurdu. Aynı şekilde günaha girme endişesiyle hadım olmak isteyen sahabenin bu davranışını fıtrata aykırı bularak men etmiş, evlenmeye güç yetiremeyenlere fıtri bir çözüm olarak nafile oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fıtrat beş şeydir: sünnet olmak, etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını yolmak, buyurarak insanların uymaları gereken fıtrat kurallarını bizlere hatırlatmıştır. O, tabii olan bir insan olarak yapılması lüzumlu şeyleri tavsiye ederken, fıtrata uygun olmayan, sağlığa zararlı, dinin ve toplumun hoş görmediği aşırılıkları men etmiştir. Bütün bunlar bize İslam'ın insan yapısına uygun fıtrat dini olduğunu göstermektedir. İnsan, mahlukatın en şereflisi, en değerlisi olduğuna göre en çok onun korunması gerekir. Bunun için dinimiz onun şahsına dışarıdan gelecek her türlü olumsuz davranışlardan kaçınılmasını emretmiştir. Aslında insanın yaratılışını değiştirmeye, Allah'ın yarattığı can üzerinde müdahale etmesine ihtiyacı da yoktur. İnsanın en büyük vazifesi yaratıcısına hakiki manada kul, onun Resulüne gerçek manada ümmet olmaktır. Sözlerimize Şeyh Galib'in insanın değerini dile getiren mısralarıyla son verelim. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen? Merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Ali Var imzalı Fıtratın Korunması başlıklı yazıyı paylaştık programımızda son olarak. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.